Ayrım 32.
Veliaht Abdülmecid Efendi İngiliz Yüksek Komiseri ile bir görüşme yapmış. Edinilen bilgiye göre milliyetçilerin politikası deliliktir demiş. Mustafa Kemal Paşa yüzünü buruşturdu. İstanbul'da böyle düşünenler az değil. Bu kafalar için akıllılık bir büyük devletin sömürgesi ya da uydusu olmak, onlarca yönetilmek, yönlendirilmek. Adamlarda istiklal anlayışı, milli bilinç ve onur yok. İnsan bu anlayışı, bu bilinci, bu onuru içgüdü gibi içinde bulmaz. Bunlar eğitimle ve düşünülerek kazanılır. Bunların eğitiminde ve düşünce dünyalarında bu gibi kavramlar yer almıyor. Neyse, devam edin hanımefendi. Çetesiyle Konya'ya geçen Delibaş Mehmet adlı gerici eşkıya dün gece Karaman'da adamları tarafından öldürülmüş. Hepsi doğruldu. Hohoy! Kazım Paşa meraklanmıştı. Niye öldürülmüş? Din perdesi altında düşman hesabına çalıştığını anlamışlar. İsmet Paşa, bu hain ve katil yobaz geçen yıl köy köy dolaşıp Yunan ordusu halifenin emriyle geliyor, karşı durmayın diye telkinde bulunuyordu dedi. Yazık ki etkili de olmuştu. Bu kez yanındaki aydutları bile kandıramamış. Bu iyi bir gelişme. Mustafa Kemal Paşa mendiliyle yüzünün terini aldı. İleride halkımızın bunca ibret verici tecrübeden sonra gerçek dindarlarla din tüccar ve aktörlerini birbirlerinden ayırt edeceğini ümit ederim. Yoksa hep böyle geri ve ezik kalırız. Başka? Bu kadar da efendim. Muzaffer Kılıç içeri girerek İsmet Paşa'ya karargâhtan yollanan bir telsiz notunu verdi. Notu okuyan İsmet Paşa süvari grubu yarın akşam sol kanadımıza yetişeceğini bildiriyor dedi. Kazım İnanç Paşa'nın esmer yüzüne pembelik yayıldı. Şimdi General Andreas düşünsün. General Andreas kara kara düşünüyordu zaten. Ordu bir çıkmaza saplanmıştı. Kol ordusu bir haftada 8000 kayıp vermiş, buna karşılık yarı çöl, yarı kayalık bir arazide en fazla 20 kilometre ileri gidebilmişti. Askeri bakımdan hiçbir değer ifade etmeyen bir kazançtı bu. İkmal sistemi çökmüştü. Askere bugün ekmek hakkının ancak altıda birini verebilmişlerdi. Son bir hamleyle bu kötü gidişi belki durdurabileceği ümidi içinde ara vermeden var gücüyle saldırıyordu. Cephenin boyu 100 kilometreye çıkmıştı. 1. ve 12. grup cephelerindeki boğuşma gece yarısından sonra da sürdü. 4. tümenle ilgili gece raporu bu kanlı günü özetliyordu. Hücum taburunda yalnız bir subay kalmıştır. 42. alayda da alay komutanlığı bir yedek değmenin, bölüklerin emir ve komutası da bölük çavuşlarının elindedir. Topçu cephanesinin tutumlu kullanılmasıyla ilgili ordu emrini pek az Yunan birliği dinledi. Savaş yine Yunan toplarının yoğun ateşiyle başlamıştı. Bu konuda en müsrif birlik bir an önce sonuç almak için çabalayan 1. kolorduydu. 7. Yunan tümeni bugün sert savaşlardan sonra Doğatepe ve Kartaltepe'yi ele geçirmeyi başardı. Bugün Gazi Çavuş'un oğlu Ali de şehit olmuştu. Savaş 4. grup cephesinde de erken başladı, şiddetlenerek bütün gün sürdü. 4. ve 3. gruplar arasında bir boşluk oluştu. Bu boşluk Çal Dağı'na açılıyordu. Çal Dağı tıpkı Mangal Dağı gibi bütün çevreye egemen bir dağdı ve Türk savunması sırtını bu dağa dayamıştı, son dayanaktı. İsmet Paşa daha az tehlikede gördüğü mürettep kolordudan 1. süvari tümenini çekip 4. gruba verdi. Oradan buradan küçük birlikler toplayıp onları da yolladı. Aradaki boşluk bu birliklerle doldurularak Çal Dağı yolu kapatıldı. Savaş gece yarısı dengelendi. 3., 2. ve 1. grup cephelerine taarruz geceden başlamıştı. Öteki komutanlar gibi 1. kolordu komutanı General Condulis de ordunun nasıl olsa cephane yollayacağına güvenerek sabahleyin özellikle 3. grup mevzilerini uzun ve yoğun ateş altına aldırdı. Mevziler cehenneme döndü. Patlayış, ateş, alev, duman, çığlık, şarapnel, taş, toprak, insan, kan birbirine karıştı. Her şey sarsılıyordu. Ateşi yeterli bulunca 3 tümenini birden taarruza geçirdi. Yoğun top ateşi ve taarruzun baskısı 57. tümeni sarsmıştı. Askere şevk vermek için komutanlar ateş hattına geldiler. 37. alayın komutanı binbaşı Osman Bey şehit oldu. Tümen saat 16'da sarsılmaya başladı ve giderek çözüldü. Komutanlar çözülmeyi durdurmak, haymanaya açılan boşluğu kapatmak için didinirlerken beklenmedik bir şey oldu. General Condulis bu başarıyı ilerletmedi. Saat 17'de taarruzu yavaşlattı, sonra da durdurdu. Sebebini anlamadıkları bu duraklama Türklere nefes aldıracaktı. Haymana yolunu sağlamca kapattılar. Yunan Kurmay Kurulu da bu duraklamanın sebebini anlamamıştı. Çal Dağı ya da Haymana'nın ele geçirilmesi Ankara yolunun açılması demekti. Haymana doğrultusunda cepheyi yarmasına ramak kalmışken General Condulis'in taarruzu yavaşlatması, sonra da durdurması Kurmay Kurulu'nu şaşırttı. Saryanis General Condulis'e verit veriştirirken General Papulas'ın yaveri geldi. Komutanı Yarbay Spridonos'u beklediğini haber verdi. Spridonos yeni bir ikmal yolu hakkında konuşmak için harekat çadırına gelmişti. Yavere yavaşça sordu, kötü bir şey mi var? Galiba. General Populas geniş çadırında portatif bir masanın başına lambasını yakmamış akşam loşluğu içinde yorgun ve yalnız oturuyordu. Spiridonos'a otur dedi, sesi kaygı vericiydi. Spiridonos oturdu. General Kondulis'ten özel bir mesaj aldım, oku. Masanın ortasında duran telsiz mesajını önüne itti. Kondulis cephanesinin bitmek üzere olduğunu, bu yüzden taarruzu durdurduğunu, yeni cephane gelmediğini, düşman taarruzu haline cephesinin çökeceğini bildiriyor ve mesajını şöyle bitiriyordu. En kısa zamanda cephane ikmali için Tanrı'ya ve başkomutana yalvarıyorum. Spiridonos'un gözleri yaşardı. Başını kaldırdı. Populas'la göz göze geldi. Komutanın gözleri de acı doluydu. Yorgo, Türklere yakalanmadan cephane yetiştirmeni istiyorum. Spiridonos ayağa fırladı, heyecandan titriyordu. Komutanım, beş köprüde cepheye getirtmeyi başaramadığım çok cephane var. Onları getirmek için şimdi yola çıkıyorum. Acele et, Yorgo. Populas, General Kondulis'e savunmaya geçip cephane beklemesini emretti. Spiridonos yarım saat sonra silahlı askerlerle dolu üç otomobille yola çıktı. 12. grup cephesinde savaş bütün gün delice sürmüş, boğuşma boğazlaşmaya dönmüştü. Kayalık mevzilere düşen mermiler keskin taş parçalarında şarapnel gibi dört bir yana savuruyorlardı. Buradaki şartlara dayanmak için insan demirden dökülmüş olmalıydı. Hava kararırken yer yer çözülme başladı. İyi eğitilmemiş askerlerden geriye kaçanlar oldu. Kaçanlar ateş hattının tam gerisinde Albay Halit Bey ve iki tabancasıyla karşı karşıya geldiler. Yüzleri savaş kiriyle kararmış, gözleri korkudan büyümüş yılgın askerler birden ayıldılar ama geç kalmışlardı. Albay kalabalığın önünde duran kaçmaya kararlı birkaç askeri korkunç bir hızla ard arda vurdu. Kalanların çeneleri kilitlendi. Demek deli Halit Bey buydu. Halit Bey kalanlara tabancasıyla cephe yönünü göstererek tek kelime söyledi. Yerinize! Askerler birbirlerini çiğneyerek cepheye geri döndüler. Bir saat sonra bazı küçük gruplar yeniden geriye kaçmaya başladılar. Karşılarına yine Halit Bey çıktı. Bir yandan kaçak grupların önündekileri vuruyor, bir yandan da ateş etmesi için orada bulunan 16. Alay Komutanı Binbaşı Rahmi Apak'a bağırıyordu. Ateş etmezse onu da vurabilirdi. Rahmi Apak da tabancasını çekip ateş etmeye başladı. Ama o kaçakların ayaklarına doğru yere ateş ediyordu. Kaçaklar geldikleri hızla silahlarının başına döndüler. Bir daha da kimse kaçmaya yeltenmedi. Cephe daha az tehlikeliydi. Rahmi Apak o gece anı defterine savaş tarzını hiç beğenmediği Halit Bey için şunu yazacaktı. Bu adamın bulunduğu bir yerde çözülme ve bozgun olmaz. Geriye gelmekten herkes titrer. Teğmen Şevket Efendi'nin güncesinden. Bugün iki piyade bölüğümüzü idare eden Asteğmen Ekrem Efendi de şehit düştü. Böylece taburumuzun üç piyade bölüğü de tamamen subaysız kaldı. Alayımızın mevcudu yarıdan da aşağıya düştü ama düşman da çok kayıp verdi. Düşmanı burada didikleye didikleye bitireceğiz. Cephe bir dik açı şeklini almış, cephenin köşesi ileride kalmıştı. Cephe komutanlığı gece köşedeki birlikleri geriye çekti. Cephe çizgisi düzeldi ve kısaldı. Düşmanın bir türlü ele geçiremediği güzel Yıldıztepe terk edildi. Türk cephesi yavaş yavaş yön değiştirmekteydi. Bu çekilişle yüzü batıdan güneye döndü. İstanbul'dan yeni gelen ve Haymana'da görev bekleyen subaylar, subay kaybı çok olan birliklere verildiler. 8. Tümen Komutanı Albay Kazım Sevüktekin orduda Efe Kazım diye anılan Babacan Kabadayı bir komutandı. Takdim için yanına getirilen yeni genç subaylarla pek kısa konuştu. İsimlerini, nerede olduklarını sormadı. Hatta yüzlerine bile pek az baktı. Başarı dilemekle yetindi. Komutanın bu soğuk tavrı kurmay başkanını şaşırtmıştı. Ağzını arayınca komutanın birden gözleri doldu. Yahu bu aslan gibi çocuklar birkaç gün içinde şehit olacaklar. İsimlerini bilmez, yüzlerini hatırlamazsam acıya daha kolay katlanırım. Anlatabildim mi? Süvari grubu gece sol kanat yakınındaki Canımana köyüne ulaştı. Köylüler su ve ayran koşturdular. Atlar sulanıp yemleri verildi. Zavallıların yarıdan fazlasının nalları dökülmüştü. Ertesi gün büyük bakım günü olacak, atlar nallanacak, tırnakları ziplenecek, kuyrukları kısaltılacak, eğer ve koşum takımları elden geçirilecekti. Çorba kazanları ateşe kondu. Çoğu o kadar yorgundu ki yemeği bekleyemeden uyuyacaktı. Yunan ordusunun sağ açığında 3 süvari tümeniyle 1 süvari tugayının toplanmış olması Andreas'ı çok ürküttü. Sağ kanadını korumak için ciddi önlemler aldı. Bir süvari tümeninin gücü bir piyade taburu kadardı ama düşmanı ürkütmeye adı bile yetiyordu. Beş köprüye gece yarısı ulaştılar. Uzunbey olayından sonra Türk baskını korkusuyla yaşayan köprü muhafızları asker dolu 3 otomobili ateşle karşıladılar. Birkaç akıllı asker beyaz fanilalarını sallayarak durmadan ateş eden muhafızların dikkatini çekmeye başardı. Sonunda köprüyü geçtiler. Beş köprüde 120 büyük kamyon cephane vardı. Bu kadar cephane yeni ikmal yolu açılana kadar ordunun ihtiyacını karşılardı. Spiridonos Türklere yakalanmamak için sabah olmadan geri dönmek istiyordu. Fakat konvoyu düzenlemek vakit aldı. Ancak gün doğduktan sonra hazır olabildiler. Bugün 30 Ağustos, savaşın 8. günüydü. 120 kamyon sıralandı. Spiridonos muhafızlarla dolu iki otomobili sona ve ortaya yerleştirdi. Şoförlerin yanına da birer muhafız oturttu. Hızlı gidilecek ne olursa olsun durulmayacaktı. Kendi de otomobiliyle en önde yer aldı. Ağır ağır köprüden geçtiler. Muhafızların parmakları tetikte, gözleri tepelerdeydi. Hiç Türk süvarisi görünmüyordu. Kamyonlar yanaşık düzen birbirlerinin toz bulutu içinde uzaklaştılar. Mürettep tümenin iyi gizlenen keşif kolu konvoyu izlemişti. Durumu tümene bildirdi. Süvari alayı konvoyu dağıtmak için yola çıktı. Katimerini gazetesi savaş muhabiri Hristos Nikolopoulos askeri bir otomobille 2. tümenin karargahına gitmek üzere sabah erkenden yola çıktı. Tümen komutanı ünlü Albay Valettas'la yapacağı röportajın çok ilgi toplayacağına güveniyordu. Nikolopoulos yarı yolda bir sahra hastanesi görünce arabayı durdurdu. Çadırlarda yer kalmamış olmalı ki yaralıların çoğu açıkta yatıyordu. Hastane başhekimiyle konuştu. Başhekim çadır ve sargı bezi sıkıntısı çektiklerini söyledi. Dünden beri de ambulansları öküzler çekiyor. Bunu kötü bir şaka sanmıştı. Yolgu öküzlerin çektiği iki ambulans görünce şaka olmadığını anladı. Benzin de sorun olmuştu demek ki. Cepheye hayli yaklaştığı sırada üstü başı dökülen bazı askerler arabayı durdurdular. Kıvırcık sakallı bir asker pencereyi açan Nikolopoulos'a cephane diye yalvardı. Allah aşkına cephane. Geriye dönün ve cephane getirin. Nikolopoulos'un göğsüne ağrı saplandı. İki hafta önce Eskişehir'den şarkılar söyleyerek ayrılan o gıcır gıcır Yunan ordusu bu ordu muydu? Ne olmuştu da bu hale düşmüştü? Falih Rıfkı Atay'ın bugünkü yazısının konusu yine Sakarya Savaşı'ydı. Türk dağlarının bağrından kaynayıp Türk kıyılarında denize karışan Sakarya'nın ismi 7 günden beri milli coğrafyadan milli tarihe geçti. Sönmüş görünen Türk ruhu 7 günden beri Sakarya kıyılarında bir alev gibi yanıyor. Türkler dirilmiyorlar, yaşadıklarını ispat ediyorlar. Süvari alayı hızla yol alan konvoyun önüne geçip de yolunu kesemedi. Ancak yetişmeyi başarabildi. Tek çare vardı, atlı hücuma kalkmak. Süvarileri gören şoför korkudan kısılmış bir sesle ''Komutanım'' dedi. Spiridonos başını kucağındaki aradan kaldırıp şoförün gösterdiği yana baktı. Tüyleri diken diken oldu. Kılıçlarını çekmiş, mızraklarını ileri uzatmış yüzlerce süvari sağdaki tepeden saflar halinde aşağı iniyor, demir kamyonların üzerine geliyordu. ''Hızlan, lanet olsun, hızlan, daha hızlan, daha!'' Muhafızlar ateş etmeye başladılar. Vurulan süvari devriliyor, ötekiler dolu düzgün yaklaşıyorlardı. Bir anda demir kamyonların yanlarında bitiverdiler. Motor homurtuları, at kişnemeleri, hücum naraları, bağırışlar, çarpışma, yırtılma, kırılma ve silah sesleri, kılıç şakırtıları, demir gümbürtüleri birbirine dolaştı. Doktor Hasan Cebeci Hastanesi'ne başhekim yardımcısı olmuştu. Ortalığı titretiyordu ama işlerini dürüstçe yapanlar kendisinden çok memnundular. Sabah vizitesinden sonra yeni gönüllü hemşireleri topladı. Henüz uyum sağlayamamışlardı. Hata yapıp duruyorlardı. Doktorun haşlayacağını sanarak korku içinde toplandılar ama doktor hiç beklemedikleri bir konuşma yaptı. Hanımlar, gönüllü hemşire olarak uygarlık hareketinin öncüleri arasına sizler de katıldınız. Bu cesur tavrınız dolayısıyla hepinizi kutluyorum. Beni iyi dinleyiniz. Oturduğum mahallede kadınlar sokağa yüzlerini kara peçeyle örterek çıkıyorlar. Bir erkek görürlerse arkalarında dönüyorlar. Duvara dönüp çömelenler de var. Dini bir gereklilik mi bunlar? Hayır. Peki ne? Düpedüz ilkellik. Yazık ki birçok ilkelliğimiz daha var. Ama bir toplum donup kalmaz, değişip gelişir. Biz de ister istemez değişip gelişiyoruz. Hayatımıza öğretmen, çeteci, işçi, kağnıcı, yazar, dernek yöneticisi hanımlar karıştı. Bunlar da Müslüman. Ama bu hanımlar peçe takmıyor, çarşaf giymiyor, tavuk kafese kapanır gibi eve kapanmıyorlar. Kendilerini ikinci sınıf bir yaratık olarak görmüyorlar, erkeklerin iki adım gerisinden yürümüyorlar, vatan savaşına katılmayı namus borcu biliyorlar. Durum şu, bir yanda o hanımlar var, bir yanda da sizler. İlkellikle uygarlık yan yana, bunlar zamanla karşı karşıya gelecekler. Ya ilkellik uygarlaşmasının önünü kesecek ya uygarlaşma ilkelliği yenecek. Türkiye'nin geleceği bu çatışmayı sizin kazanmanıza bağlı. Bu çizgide durun, gerilemeyin, ödün vermeyin, korkmayın, kanmayın, geleceğimizi ilkelliğe kurban etmeyin. Haydi hanımlar, kolay gelsin. Cephede çıkıntı oluşturan bölümdeki birliklerin geri çekilmesi Yunan kurmaylarını çok ümitlendirmişti. Bu genel bir çekilişe hazırlık olabilirdi. Durumu kesin olarak anlamak için hava keşfi yapılmasına karar verildi. 15 dakika sonra bir Breguet 14 inler katrancı havaalanından havalandı. Bir saat sonra döndü, raporu kısa ve kesindi. Türkler genel olarak geri çekiliyorlardı. Yunan karargahı sevince boğuldu. Bekledikleri olmuş, Türk direnişi sonunda çökmüştü. Bu sevinç sürerken cephane konvoyu da çıka geldi. Kamyonlar kurşun, kılıç ve mızrak yaralarıyla doluydu. Çoğunun ön ve yan camları kırılmış, farları, çamurlukları parçalanmıştı. Yarısı patlak lastikle gelmişti, muhafızların yarısı çarpışma alanında kalmıştı. 30 kamyonun bir kısmı geri kaçmış, bir kısmı da Türklerin eline geçmişti. Ama olsun, 90 kamyon cephane gelmişti ya, konvoy gösterilerle karşılandı. General Populas yüzü cam çizikleriyle dolu olan Spridonos'u kabul etti. Teşekkür ederim Yorgo, büyük iş başardın, dağıtımı çabuk yap. 3 kol orduyu da taarruza kaldıracağım, Ankara yolunu bu cephaneyle açacağız. Kol ordulara çekilen Türkleri takip etmeleri emredildi. Bugünkü taarruza Ankara'ya doğru adı verildi. Yunanlıların iyimser olmaları için önemli bir sebep daha vardı. Çıkıntıdaki birlikler geri çekilince Kavuncu Köprüsü Türk toplarının menzilinin dışında kalmıştı. Demiryolu Biçer istasyonuna kadar çalıştırılıyordu. Türk süvarilerinin hücumuna uğrama tehlikesi olmadan Biçer Kavuncu Köprüsü ya da Eskişehir Sivrihisar Kavuncu Köprüsü yolu ile ikmal yapılabilir, yaralılar da bu güvenli yollardan Eskişehir'e gönderilebilirdi. Süvariler yüzünden kaç zamandır yaralıları cephede tutmuş geriye yollayamamışlardı. Yunan havacılarının yine hayal gördükleri anlaşıldı. Türklerin çekildiği filan yoktu. Geceliğin yerleştikleri yeni mevzilerde Yunan ordusunu bekliyorlardı. Her kesimde daha da şiddetle direndiler. Bugünün önemli savaşı 4. grup cephesinde oldu. Bu grubun karşısındaki 3. kol ordu yüzünü kuzeyden doğuya Çaldağ yönüne çevirmişti. Bu yönü kapatma görevi 4. grup emrine yeni girmiş olan 1. süvari tübeninindi. Sayıca çok azdı. Savunmak zorunda olduğu cephenin genişliği ise sayısına göre fazlaydı. 8 kilometre. Aksi gibi taarruza gittikçe şiddetleniyordu. Bu tehlikeli durum cephe kurmaylarını çok tedirgin etti. Yunanlar Çalı'yı ele geçirirlerse Türk cephesinin gerisine hakim olurlardı. Dağdan cephe gerisi tabak gibi görünüyordu. Bu da yenilgi demekti. Çal'a mutlaka takviye yetiştirmek gerekiyordu. Ama nereden? Sağ kanattaki mürettep kolordunun 2 tümeni kalmıştı. Merkezde durum kıl payı dengelenmişti. Sol kanatta ise ölüm kalım savaşı sürüyordu. Nereden bir kuvvet alınsa orası zayıflayacak, biraz zorlanırsa kopacaktı. İsmet Paşa tehlikeyi göze alarak 15. tümen ile 24. tümeni Çalı korumakla görevlendirdi. Binbaşı Tevfik Bıyıklıoğlu, 4. Grup Komutanı Kemalettin Sami Bey'e telefonla Çal'a 2 tümen yolladıklarını bildirdi. 4. Grup Komutanı sevinemedi, kurmay başkanına dert yandı. En yakın tümen bile ancak sabah yetişebilir. Evet komutanım, takviye gelene kadar dayanıp bu geceyi atlatmamız şart. Grubun tek ihtiyat birliği 2 taburlu 190. alaydı. Komutan onu en zor saat için saklıyordu. Sonunda o en zor saat gelmişti. 190. alayı Çal'a kaydıralım dedi. Takviyeler yetişene kadar süvari tümenine destek versin. Peki efendim. Sağlık Bakanlığı gelen yaralılara yer açmak için yürüyebilecek durumda olan yaralıları kafileler halinde Allah'a ve yol üzerindeki köylerin şefkatine emanet ederek yeni açılan Çankırı ve Kırşehir hastanelerine yollamaya başlamıştı. Yaralılar araba olmadığı için yürüyerek gidiyorlardı. Çankırı 130, Kırşehir 180 kilometreydi. Buralar dolunca yaralılar yeni yapılan Kastamonu Hastanesi'ne yollanacaklardı. Ağustos sıcağı ortalığı kavuruyor, yaman yolculuk günler sürüyordu. Yaralı akını azalmadığı için öğretmen okulu ile yanındaki sanayi okulu da hastaneye çevrilmişti. Bugünkü Bakanlar Kurulu toplantısında ilk sözü yorgunluktan gözlerinin altı çürümüş olan Doktor Refik Bey aldı. Onlar da doldu, son gelen yaralılar açıkta kaldı, bütün resmi binalardan yararlanmak zorundayım. Refet Paşa Sağlık Bakanı'nın niyetini anlamıştı. Siz galiba bu binaya da el koymayı düşünüyorsunuz dedi. Evet, hiç olmasa 1. katı kullanmak istiyorum. Bayındırlık Bakanı Ömer Lütfi Bey şaşırdı. Biz nerede çalışacağız? Bakanlıkların memurları, arşivleri, eşyaları Kayseri'ye yollanmış, Ankara'da sadece bakanıyla uygun gördüğü birkaç memur kalmıştı. Adalet Bakanı Refik Şevket İnce, telaş etmeyin yahu dedi, ailemi Kayseri'ye yolladım. Evde 2 odam boş, 2 bakanlığı misafir edebilirim. Bu açıklama üzerine İktisat Bakanı Celal Bayar da 2. odaya talip oldu. Refik Şevket Bey sevindi. Memnuniyetle, evde eşya var, bir şey getirmenize gerek yok. Mührünüzü alıp gelin yeter. Gülüştüler. Çoğu ateşten geçerek bugüne gelmişti. Bu yüzden paniğe kapılmıyorlardı. Ümit gibi yenilmez, yıkılmaz bir müttefikleri vardı. Bu iyimser hava Sağlık Bakanı'nı sinirlendirmişti. Kaleminin tersiyle masaya vurarak dikkatlerini çekti. Sözüm bitmedi, önemli bir sorunum daha var. Hasan Sakal homurdandı. Anlaşıldı, yine para isteyeceksin. Evet, çünkü biliyorum, biliyorum. Ödeneğin var ama paran yok. Halbuki ilaç alman lazım. Maliye Bakanı'nın derdini bilmesi Doktor Refik Bey'e ümit verdi. Evet. Hasan Saka, sen para diye çok geldin gittin dedi. Yandaki odanın Maliye Bakanlığı olduğunu iyi bilirsin. Odadaki kasa da devlet hazinesidir. Kasayı kapatmadın bile. İçinde para bulursan al, helal olsun. Peki ne yapacağım? Veresiye olacaksın. Refik Saydam titremeye başladı. Rica ederim Hasan Bey, dünyaya kafa tutan bir hükümet ordusunu ilacı için mahalle eczanesine el açar mı? Biri duysa ne der? Hasan Saka istifini bile bozmadı. Ne diyecek? Bunların paraları yok ama yürekleri var der. Saatler geçtikçe durum daha tehlikeli olmaktaydı. Çalın batı eteğinde 1. Süvari Tümeni canı pahasına dayanıyordu. Hava kararırken 190. alay yetişti. Ama Süvari Tümeni'nin takati tükenmişti. Alaya bir görev veremeden çözüldü. Emrindeki bazı küçük piyade birliklerini de birlikte sürükledi. Adeta dağılarak kuzeydoğuya, kara yavşağına çekildi. Çal Dağı yönü açılmış oldu. Önünde bir engel kalmayan 10. Yunan tümeni rahatça ilerlemeye başladı. Cephenin bütünlüğü ve güveni tehlikeye girmişti. Kemalettin Sami Bey 190. alayın gerekirse kendini feda ederek takviyeler yetişene kadar ilerleyen düşmanı durdurmasını emretti. Alayın komutanı Yarbay Sabit Noyan tam bir asker, alayı da ateş topu gibi bir birlikti. Yetişmek için durmadan ve hızlı yürümüşlerdi. Askeri dinlendirmek için uygun bir yerde geçici olarak durup silahları çattılar. Yiyecek yoktu, dert etmediler. Asker çay yapıp peksimetle açlık bastırmaya alışıktı. Hava kararınca durumu öğrenmek için dağa keşif kolları yollandı. Askerler çay için küçük ateşler yakarlarken üç kağanı ağır ağır gelip ordugahın kıyısında durdu. Öndeki kağanıcı yaşlı bir kadındı. Seslendi. ''Burası 190. alay mı?'' Haydar Çavuş mum feneriyle yaklaştı. ''Evet ana'' dedi. ''Ey, size yiyecek getirdik.'' Haydar Çavuş inanamadı. Bu kargaşalıkta ikmal işinin böyle düzenli, bu kadar hızlı işlemesi mümkün değildi. ''Allah Allah, kim yolladı sizi?'' ''Ne bileyim, erzakla ekmeği verdiler. Burayı tarif edip haydi dediler, geldik.'' Birkaç er yaklaşmıştı, biri sordu. ''Ne var?'' Kadıncağız torunu yaşındaki askerleri memnun etmek için dişsiz ağzını şapırdattı. ''Ziyafet var yavrularıma, tulum peyniri, ekmek, kavun. Başka bir şey yok mu?'' Kadın içerledi. ''Ana, daha ne olsun ülen?'' Kızma hoşlarına gitmişti, üstelediler. ''Sıcak yemek yok mu yani? Şimdi şaplığa yersin ha, bu kıyamette bunu bulduğuna şükret, zevzek.'' Haydar Çavuş buruşuk kadına büyük bir sevgiyle sarıldı. ''Kızman hoşlarına gitti de ondan takılıyorlar anacığım, kusura bakma.'' Kadın gevşedi. ''Eh, öyleyse canları sağ olsun hınzırların.'' Koca sesiyle bağırdı. ''Kızlar, yükü boşaltıverin.'' Ordugahın öbür yanında alay komutanı, iki tabur komutanı ve bölük komutanları bir ağacın altında oturmuş alçak sesle durumu değerlendiriyorlardı. Keşif kolları düşmanın dağın batı kısmını ve batı zirvesini işgal edip durduğunu saptamışlardı. Her yana hakim zirvenin sabah düşmanın elinde kalması büyük tehlike yaratacaktı. Tümen taarruzunu kolayca ilerletir ve dağın tamamını ele geçirirdi. Düşmanı durdurabilmenin ilk şartı batı zirvesini geri almaktı. Komutan önerisini yaptı. ''Bu gece zirveyi baskınla ele geçirelim. Ölene kadar direnerek orduya zaman kazandıralım. O zamana kadar birlikler yetişir.'' Komutanlar duraksamadan öneriyi kabul ettiler. ''Öyleyse beyler, şimdi baskının ayrıntılarını konuşalım.'' Emir subayı peynir, ekmek ve kavun getirdi. ''Asker, 3 araba erzak geldi efendim. Asker de yemeğe oturmak üzere. Güzel.'' İşleri rahat, yemek yiyerek baskını ve sonrasını planladılar.